Ayrım 9.
Bir zamanlar parayı gavur kazanır, Müslüman yer dermişiz. Çoktandır araçları gavur yapar, biz hazıra konarız keka diyoruz. Doktor Münir çok keyifli bir söz söylemiş gibi kıs kıs gülerek bir cigara yaktı. 7 numaralı gaz lambasının sarı ışığı yüzünün yarısını aydınlatıyordu. Baktın ki birini kovalıyorlar, baktın ki vuruşma başladı, tabancayı kaptın, evet. Kız bıraksaydı koşacaktın. Kız bıraksa değil, tabanca boş olmasa. Hele bir filinta geçseydi eline pencereden girişecektin. Evet. Reşit Bey'i ömründe bir kere bile görmedin oysa. Görmek gerekli mi? Değil. Mangalda elini ısıtan patriota baktı. Suç ortağı olmak için görmek neden gerekli olsun? Doğru söyle. Reşit kendini öldürünce acıdın mı çok? Cemil bir an durakladı. Acıdım ama çok değil. Galiba ölümü kanıksadık biz. Ben çok acıdım. Halil Paşa, Doktor Münir'in bu sözüne gerçekten şaştı. Acıdın mı? Neden acıdın? Saklamaya yanaşmadığın adamın ölümüne. Ölümüne acımadım, bahtına acıdım. Reşit Bey gibi adamlar ne zaman, nerede, nasıl öleceklerini olsun bilmelidirler. Patriot'un mangalda ısıttığı uzun parmaklı piyanist ellerine daldı. Reşit Bey'in aştığı bir sınır çizgisi var. Orayı aşmak kolay değil. İnsanlığı bırakıp canavarlığa geçiyorsun. Vardır elbette ileri sürecek özürleri. Bunların en başında kişisel çıkar aramadığı gelir. Vatan için yaptı yaptıklarını. Oturup uzun boylu düşündü. Sorumluluğu bilinçle yüklenip çizgiyi geçti. Kollarını sıvayıp baltayı aldı eline. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek ayrıntısı gözetmeden kesmeye girişti. Halil Paşa, su istemenin kolaylığıyla karşılık verdi. Girişir. Doktor Münir birden irkildi. Girişir mi? Vatan tehlikedeyse hiç bakmaz. Vatanseverlik mi diyorsunuz buna siz? Hem de nasıl? Çünkü adam keserken kendi kesilmeni de kabulleniyorsun. Yani canını koyuyorsun karşılığında. Vatanı tehlikede gördü. Binlerce insanı kesecek kadar tehlike yoktu dersen, bak bu tartışılır. Doktor Münir gözlerini kısarak bir zaman düşündü. Hadi ters yönden haklısın diyelim. Böyle bir iş Doktor Reşit Bey'e niçin düştü? Biliyorum, büyük altüstlüklerde cellatlara gün doğar. Tıbbiyeden arkadaşımdı Reşit benim. Cellat soyundan görünmedi bana. Kıl kadar kuşkulanmadım yıllarca. O sıralar sonunun buraya dayanacağını kendisi de bilmediği için ruhundaki canavarlığı sakladı köpoğluca diyemem. 1889'da Tıbbiye'de İttihat Terakki Cemiyeti'ni kuran 5 öğrencinin yaşça en küçüğüydü Reşit. Bir gün, bir ilkbahar günü okulun bahçesinde Diyarbakırlı İshak Sükutu ile Erzurumlu İbrahim Temo, vatanı kurtarmak için ne yapmak gerektiğini tartışıyorlarmış. Yanlarına Bakülü Hüseyinzade Ali gelmiş. Bir zaman dinlemiş. Dernek kurmaktan başka yol olmadığını söylemiş. İbrahim Temo sormuş. Nasıl kurulur böyle bir dernek? Hüseyinzade Ali çevresine bakmış. Abdullah Cevdet bir sıraya oturmuş kitap okumaktaymış. Şu Arap kirliğiyle sen konuş demiş. Sonra tek başına dalgın dolaşan Kafkasyalı Reşit'i göstermiş. Ben de Çerkezoğlu'nu razı ederim, dernek kurulmuş olur. Hem de kurulmuş dediği gibi. 1919'dayız. Demek tam 30 yıl önce oluyor bu iş. İshak Sükuti San Remo'da veremden öldü. 1903'te hürriyeti göremeden. İbrahim Temo Romanya'da İttihat Terakki sürgünü. Bakülü Hüseyinzade Ali Bey şimdi Bekir Ağa bölüğünde vatan hainliğinden mahpus. Doktor Reşit Bey'in sonunu bizim cehennem yüzbaşı Von Kres Paşa'nın dürbünüyle seyretti bu sabah. Hürriyet yoluna 17 yaşında girip şeref kurbanlarına katılarak yıllarca Trablus çöllerinde sürünen bir doktor insanın hedefine vardıktan sonra böyle tükenmesini acıyorum ben. Gerçek hürriyetçilikte toptan insan öldürmenin ilintisi olabilir mi hiç? Rastlaşma dediğimiz maskaralığın sefil oyunlarından biri değil de nedir bu? Saklasaydım onunla suç ortaklığını kabullenmiş olurdum. Birine acımak başka şeydir, suçuna ortak olmak başka. Ne dersiniz, haksız mıyım? Susup karşılık bekledi. Kimse bir şey söylemeyince acı acı güldü. Ben, paşa amca, sizin yerinizde olsaydım haksızsın derdim. Ne biliyorsun demediğimi Bücura? Dersiniz. Sizin kara kaplı kitabın başında gözlerimi kaparım, ödevimi yaparım yazılıdır. Sizin baba yasanız böyle başlar. İri bilgiciniz Gökalp Ziya Molla'yı kötülüyorum sanma. Onun da suçu yok. Bu lafı başkalarını aldatmak için uydurmadı. Çok büyük, çok çıkarlı bir gerçek bulduğuna inanmaktadır bugün bile. Kendisi de çünkü ödevini her zaman gözünü kapayarak yapmıştır. Meseleleri birbirine karıştırması, sonra da işin içinden çıkamaması bundan. Bu sırada aşağıdan Gülnihal Kalfa'nın gümbür gümbür trabzanı dövmeye başladığı duyuldu. Münir Bey, sol eliyle kürkünün sağ kanadını toplayıp iki büklüm eğildi. Yemek hazır efendiler, buyurun sofra başına. Gülnihal Kalfa, yemek odasına çifte lamba yakmış, kristal rakı takımlarıyla pırıl pırıl bir sofra donatıp rakıyı herkesin önüne karafakilerle koymuştu. Halil Paşa ellerini ovuşturdu. Sağ ol Gülnihal Kalfa, hani bir de inadı bırakıp iddiaçı olsan yok mu? Gülnihal Kalfa sağ ola gülümserken birden somurttu. Yapmayınız aslanım, yel götürsün ağzınızdan efem. Biz hamdolsun Müslümanız efem, gavurluktur efem iddiaçılık. Dinsizliğim imansızlığımdır. Gülmeye başlayan doktora dargın dargın baktı. Gülmeyiniz efem, Allah'ımız göstermesin. Ölüyorum deseler su vermem iddiaçı gavurlarına bendeniz efem. Evimizi basmadılar mı, sizi sürgüne götürmediler mi? Canım Kalfa, Abdülhamit'in hafiyeleri de bastı bizim evi. Onlar da götürdü bizi sürgüne. Onlarla bir mi iddiaçı gavurları? Nur içinde yatsın Sultanahmet Efendimiz'e. John Türk dediler sizin için, kahrolası hafiyeler. Aldattılar Efendimiz'i. Tamam, o zaman John Türk diye gittik, iddiaçılar zamanında Kart Türk diye. Ne farkı var Alık Çerkez? Patriot içki içmiyordu. Arkadaşlarından ayrılmamak için bardağına biraz bira koymuştu. Doktor Münir kadehini kaldırdı. Haydi efendiler, iyi günlere. Halil Paşa Cemil'e sordu. Mustafa Kemal'le beraber mi gittindi sen 7. Ordu'ya? Hayır, ben başından beri Filistin'deydim. Bir ara Çanakkale'ye geldi bizim batarya, Seddülbahir'e. 2. Kirte Savaşları yeni bitmişti. Biz 10 Mayıs'ta vardık, 20 Aralık'ta çekildi düşman. Uzunca bir sessizlik oldu. Halil Paşa ile Patriot Ömer, düşmanın Çanakkale'den apar topar geri döndüğü gün ne kadar sevindiklerini aynı zamanda hatırlayıp bakışmışlar, sonra bunu hatırlamak suçmuş gibi gözlerini önlerine indirmişlerdi. Doktor Münir içini çekti. Ne garip. Nedir garip olan? 10-15 kelimeyle anlattı Cemil Çanakkale'yi. Oysa 55.127 ölü verdik biz bu savaşlarda. 130 bini aşkında yaralı. Lodos azmış, deniz cadde bostan iskelesini dövmeye başlamıştı. Rüzgar ahşap köşkü enik onu sallıyordu. Halil Paşa sözü değiştirmek istediğini saklamaya çalışmadan sordu. Oradan nereye gittin? Temmuz başında Von Kress Paşa istemiş, ikinci kanal saldırısı için. Kalktık gittik, ikinci defa saldırdık kanala. Bu kez düşman hazırlıklıydı. Kolayca püskürttü bizi. Eler işe kadar da kovaladı. Birinci kanal seferinde de bulundun mu? Evet. Cemil, kıs kıs gülen doktora döndü. Bir şey mi dediniz? Kanal seferi lafını ne zaman duysam Ali Fuat'ın anlattıklarını hatırlarım. Hangi Ali Fuat? Cemal Paşa'nın kurmay başkanı. Halil Paşa, laf olsun diye sordu. Nedir anlattıkları? Yıl 1915. Ocak ayının 15'i, bir mübarek cuma günü, bilirsiniz bu tarihi. Gözlerini kırpıştırarak hatırlamaya çalıştılar. Patriot hayır derken Halil Paşa ile Cemil aynı zamanda karşılık verdi. Kanal seferinin başladığı gün. Yalnız kanal seferinin başladığı gün değil, acıklı bir rastlantıyla Sarıkamış felaketinin de bittiği gündür bugün. Kar cehenneminde 100.000 ölünün üstüne dünyanın en kanlı perdesi inerken, ateş cehenneminde yalnız 9 tanesi Alman, 25.000 Türk delikanlısının önünde bir başka perde açılıyor. Kırat'ın üstünde 4. Ordu Kumandanı, Bahriye Nazırı, Büyük Cemil Paşa. Bu Kırat'ı Osmanlıların padişahı, İslamların halifesi 5. Sultan Mehmet, Mısır'ı almak kavliyle armağan etmiş Cemal Paşa'ya. Ordu karargahı bir üst sebüden kalkıp 300 kilometrelik kuş uçmaz, kervan geçmez, Tih çölüne gidecek. Güneş batmak üzere. Yarısı kumlara gömülmüş bile. Geri kalan yarısı kubbeli bir zafer takı gibi. 100 adım ileride mavzer filintaları kucaklarında iki atlı, bu altın zafer takının iki yanında iki nöbetçi gölgesi gibi. Kumandanın 2 adım solu gerisinde kurmay başkanı. 6 adım aralıkla iki yaver. 20 adım sonra karargah subayları. Bunların içinde bir doktorla bir de veteriner var. İşin zoru, komutan hep aynı hızla gitmiyor. Aklından geçirdiklerine uygun olarak eşkinden apansız hızlıya kalkıyor. Geridekiler saygı aralıklarını korumak için mahmuz dokundurup gem kısarak uğraşıyorlar. Bu çalkantılı takımın 10 adım gerisinde ordu karargah flaması. Artık ona flama demeyeceğiz. Kızıl elma yolunun ışığı. Oğuzhan'ın kurt kuyruğundan kutsal tuğu. En arkada şimdilik savaş mavaş olmadığı için atlı takımı. Halil Paşa elini kaldırdı. Atıyorsun domuz farmason, uyduruyorsun. Cemil'e döndü. Uyduruyor değil mi? Bilmem paşam, biz kol orduyla 2 konak ilerideydik. Neydi toplarınız? 2 dağ, 5 sahra, 7 batarya. Bir de 15'lik ağır obüs. Nasıl geçirdiniz çölden bunları? Obüslere 8'er manda koştuk. İşe yaradılar mı bari? Doktorun eğlendiği dürbünü kazandırdı bize obüsler. Von Kress Paşa'nın dürbününü. Gemi batırıp kanalı mı tıkadın? Hayır. Cemil gönülsüz gönülsüz anlattı. Kanalı Tasum'dan geçecektik. Timsah Gölü'nde 2 zırhlı vardı. Biri İngiliz Hardinç, öteki Fransız Röken. 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece yarısı yapılacaktı saldırı. Öğleden sonra kum fırtınası çıktı, planı bozdu. Baskın yapmak niyetinde olduğumuzdan nakliye gemilerine ateş açmadık. Birlikler kanala 400 metre sokuldukları zaman saat gecenin 3'ünü geçiyordu. Karşıdan köpek ulumaları duyuldu. Işıldaklar kum yığınlarını aralıksız tarıyor. Saat 3.20'de ilk düşman ateşini sağ kanattan aldı birlikler. Tombazlar suya ateş altında sürüldü. Saçlar inceydi. Ağır makineli mermilerine dayanamadı. 71. alaydan 2 tombaz, 73. alaydan da ancak 1 tombaz karşı kıyıyı tutabildi. Birkaç kere Allah Allah sesi duyuldu, o kadar. Geri kalan tombazlar bizim kıyıda ya da kanalın ortasında batırıldı. Biz kıvranıyorduk. Ağır obüs bataryasına ateş emri ancak sabahleyin saat 8.10 geçe verildi. Hardinç'i vurduk. İkinci atışta bacası koptu. Sonra bir sarı duman yükseldi. İngiliz demirini bırakıp savuştu. Bu kez topları Fransız'a çevirdik. Aramız 8 kilometreydi. Batarya eski olduğu için Fransız'a yetişemiyorduk. Röken hesapta olmadığı halde ağır toplarıyla ateşe başlamıştı. Neden hesapta yok? Almanlar demişler ki, donanmanın ağır toplarını kullanamaz düşman. Çünkü sarsıntıdan iki yandaki kumlar göçer, kanalı tıkar demişler. Oysa bal gibi ateş açtı 28'likler, kumlar da yıkılmadı. Röken uçaklarının yardımıyla ateşini düzeltip bizi buldu. 8 mermi önümüzden arkamıza doğru kum tepesini taramaya başladı. Gündüz ortası yer değiştirmek imkansızdı. Bereket versin, mermilerin çoğu kumlara saplanıp kalıyordu. Saat 9'da sustuk. Siz mi sustunuz, düşman mı susturdu? Biz sustuk. Cemil gözlerini kırpıştırarak duvardaki eğri dağstan kılıcına dalmış, Fransız zırhlısı tepesine gülle yağdırıyormuş gibi kafasını kısmıştı. Sıkıntılı sessizliği Halil Paşa bozdu. Görüştünüz mü 7. ordudan ayrılırken Mustafa Kemal'le? Ne diyordu olup bitenlere? Nasıl görüyordu geleceği? Bizi atıp tuttu mu? Hayır. Yola çıkacağı günün gecesi topladı güvendiği arkadaşları. Yenildik dedi. Vuruşmayı bıraktık. Vuruşmayı bırakmak, onurlu insanlar olarak yaşamayı hala umut etmektir, dedi. Eğer bu umudu kaybedersek, bir daha davranacağız, ölüme kadar çabalamak için. İlk iş, silahların hepsini kaptırmamak. Çünkü milletler için hiçbir yenilgi son yenilgi değildir. taşıyabildiğimiz silahı memleketin içerilerine götürüp saklayacağız, dedi. Sen ne yaptın? Bir yedek subay arkadaşla 6 araba uydurduk. Doldurduğumuz silahları getirip bir çiftliğe yerleştirdik. Nerede bu çiftlik? Salihli'de. Sakın Kuşçubaşı çiftliği olmasın. Tamam, Kuşçubaşı Eşref Bey'in çiftliği. Eşref Bey Malta'da esirmiş. Kardeşi Hacı Sami de Enver Paşa ile berabermiş galiba. Çiftlikte en küçük kardeşleri var, 16 yaşında bir çocuk. Önce gözüm tutmadı, sonra baktım çekirdekten yetişme çeteci. Silahları cephaneyi hiç telaşsız teslim aldı. Paslanmaz, kayıp da olmaz, meraklanmayın dedi. Öyledir bu Kuşçubaşı'nın oğulları. Halil Paşa biraz daldı. Hicaz'da Ali Said Paşa'ya örtülü ödenekten 180 bin altın gönderdik. Patriota döndü. Kayserili Cemal'i tanırsın onunla. Ali Said 150 bin altını almış, 30 binli teşkilat şeflerinden bir şeyhe yollamış. Tam bu sırada cephe bozuluyor. Kayserili Cemal İngilizlerden hem kendisini kurtardı hem de 30 bin altını. Getirdi Kuşçubaşı'ya teslim etti. Eşref bunu ölen fakir iddiaçıların çocuklarına yardım fonu olarak ayırmayı düşünmüş. Ne dersin dedi. İyi olur dedim. Sonra Kuşçubaşı Trakya'da birinin 16 bin koyununu yağmadan kurtarmış. Adam da istediğiniz hayırlı işlerde kullanın diye 4 bin koyun vermiş bizimkine. Eşref bunları sattı. Karşılığını 30 bin altına ekledi. Çiftlikteki kasada 40 bin liradan fazla para var deyip duruyordu. Ayrıca teşkilat-ı mahsusa hesabına binek atları beslediğini de söylemişti. Şimdiye kadar 150'yi bulmuştur sanırım. Birkaç yüz mavzerle bir iki hafif makineli de olacak orada. Sen neler götürdün cehennem? Önemli değil paşam. 400 mavzer, 2 ağır makineli, yeterince mermi. İş bilen için çok önemli. 150'si atlı, 5-600 dövüşçü sırasında ordular bozar. Silahı neden severim bilir misin doktor? Adam öldürdüğü için herhalde. Hayır. Silah kısmı kullanmasını bilenin elinde çoğaldıkça çoğalır. Yani silah, silah yaratır sana. Paşa amca içinde eriyecek bir şey varmış gibi kadehini bir zaman çalkaladı. Aklında mı patriot? Bu Mustafa Kemal bir gece kazaya uğrayacaktı az kalsın. Evet. Son saniyede kıyamadık hatırladın mı? Elini cebine atıp duvara sırtını dayadı da ne istiyorsunuz diye sorduydu. Evet. Halil Paşa dikkatle yüzüne bakan Münir'den gözlerini kaçırdı. Bileğini tuttum bunun doktor. Sen misin Kemal Bey dedim. Benim dedi. Başkasına benzettik dedim. Olur öyle yanlışlıklar gece karanlığında diye güldü. Savdım patriotu, gittik içtik. İyi komutandır, kıyıcıdır. Taktikte olsun, stratejide olsun, taarruzdan yanadır. Neden vurmak istemiştiniz? Enver Paşa ile anlaşamadı baştan beri. Orduyu siyasetten çekin diye tutturdu. Sanki kışlalarına dönse de ordu siyasetin içinde değilmiş gibi. Cemil bu söze çok şaştı. Kışlalarına çekilen ordu gene siyasette mi sayılır? Kışlalarına çekilmesi kimin işine yarıyorsa ondan yana olmuş olmaz mı cehennem? Hele partilerin halk içine iyice yayılıp kökleşerek güçlenmediği memleketlerde. Silahlı kuvvetlerin politika yapması doğru mu? Memleket yararınaysa neden doğru olmasın? Tersine yapmaması felaket olur sırasında. Bundan sonra ne yapacağız paşam? Geleceği nasıl görüyorsunuz, çıkış yolunu? Bir şeyler yapacağız cehennem. Bir şeyler yapmak zorundayız. Açtı mı patriot sana karakol işini? Evet, anlattı kısaca. Aklım ermedi pek. Doktor Münir, patriottan Halil Paşa'ya, Halil Paşa'dan patriota araştırıcı gözlerle baktı. Bir ara fısıl fısıl bir şeyler konuştuklarını hatırlamıştı. Neymiş karakol işi? Bizden gizli değilse anlayabilir miyiz paşa emmi? Senden gizli olur mu bücür ağa? Patriot, girer mi? Dedi demin. Ben de vızır vızır girdi bile sayılır dedim. Halil Paşa, karakol cemiyetinin kuruluş amacını kısaca anlatınca, Doktor Münir keyifli bir ıslık öttürdü. Yamandır sizin küçük efendi. Yılgınlığa düşmeyen adam gördüm ama Kara Kemal gibisine hiç rastlamadım. Ömürsün paşa emmi, vallahi ömürsün. Biraz önce bizim cehennemin Salihli'ye getirdiği 400 mavzer üzerinde konuşurken yüzüne baktım. Ne gördün? İmrenilecek bir şey. Direnme gücü gördüm paşa emmi. Hani bir sözü vardı ya Namık Kemal'in. Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten. Evet. Senin de içinden geçti bir an. 400 zeybekle sıvanıp bataktan çıkarım diye düşündün. Çıkamaz mıyız? Denemeye değmez mi? Çıkar mısınız bilmem ama deneyeceğinize kalıbımı basarım. Sen denemesen başkaları %100 deneyecek. Anadolu Osmanlı Devleti'ni askerle memur yetiştiren ana kaynaktır. Tuna'dan Basra'ya, Trablus'tan Sinop'a kadar uzanan 40 milyonluk imparatorluğu idare eden memur kadrosuyla, iç dış güvenliğini koruyan asker kadrosu, sürüle atıla, boğuşa dövüşe gelip Anadolu'ya yığıldı. Milleti hiç saymasak bile biz kapı kulları davranmak zorundayız. Biz davranırsak Anadolu milleti bize koşulacak. Eski deyimle, eğer gönlüyle, eğer gönülsüz. Böylece ya eski devleti kurtaracağız ya da bir yenisini kuracağız. Yenisini kurmak neden gereksin? Şimdilik devlete dokunan yok. Ben senin kadar emin değilim Paşa emmi, kuşkuluyum. Neden? 1917'de Cemal Paşa'ya İngilizlerin bir teklifi olmuş. Hangisi? Hükümeti devir, padişahlığını ilan et. Seni bir şartla destekleriz demişler. İleri sürdükleri tek şart halifeliği bırakması. Saçma. Değil. Savaşı kazanacaklarına iyice inandıkları sırada ileri sürüyorlar bunu. Neden? Çünkü İngilizler de Fransızlar da geniş İslam topraklarını ele geçirmişler. Savaş sırasında İslam memleketlerine verdikleri sözleri hemen tutmak niyetinde değiller. Birinci Dünya Savaşı'nda halifenin kutsal savaş çağrısı yürüyemedi ama kafirler verdikleri sözü tutmazlarsa çeşitli İslam memleketlerindeki şefler halifeliği birleştirici bir sembol olarak kullanmaya kalkabilirler. Halil Paşa sözün burasına kadar Doktor Münir'i pek de ciddiye almadan bizimle alay ediyor bu herif diye dinlemişti. Birden ilgilendi. Kadehini ağzına götürürken durup sordu. Nasıl bir sonuç çıkarıyorsun sen bundan? Eğer kestirdiğim doğruysa Paşa emmi, bu herifler halifeye yardım etmezler. Halife bütün isteklerine evet dese, hatta onların istemediğini vermeye kalksa gene de pürüz çıkarırlar. El altından cumhuriyet fikrini bile yaymaya girişirler desem keramet olmaz. Ben de nereye bağlayacak diyordum. Patriota döndü. Bizimle eğleniyormuş meğerse. Doktor Münir başını salladı. Eğlenmiyorum Paşa emmi. %100 inandığımı söylüyorum. Mahvoluruz halifeliği kaybedersek. Hiçbir dayanağımız kalmaz. İmparatorluğu yeniden toplamayı düşünüyorsanız doğrudur bu söz.